Ayrım 22. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 169. Kendi kendine söyler gibi, hayır bu doğru değildi, gerçek değildi. Matthew Ivich için, onun hoşuna gitmek için söylüyordu. Buralara kadar düştük mü diye düşündü. Bu düşüşten yararlanacak kadar düşmüştü. Bundan küçük miskin çıkarlar beklemekte hiçbir sakınca görmüyor. Küçük kızlara gösteriler yapmak için bunu kullanıyordu. Sersem budala. Ama birden durdu, ürkmüştü. Kendine sersem budala dediği zaman da içten değildi. Gerçekten kahrolmuyor, pişmanlık duymuyordu. Kendine kendi gözünde yeniden değer kazandırmak için başvurulmuş bir hileydi bu da. Böyle açıkça gerçeği görerek kendini bu düşüşten kurtaracağını sanıyordu. Ama bu gerçeği görüş bir işe yaramıyordu. Yalnızca onu eğlendiriyordu. Ya bu kendi açıklığı, gerçeği görüşü hakkındaki düşünceleri, bu kendi ensesine binişteki rahatlık, iliklerime kadar değişmem gerekiyor. Ama ona yardım edebilecek hiçbir şey yoktu. Bütün düşündükleri daha doğarken aynı pisliğe bulaşmış oluyordu. Birden Matthew kocaman bir yara gibi bir boydan bir boya açıldı ve kendini öylece bütünüyle apaçık gördü. Düşünceler, düşüncelerin üstünde düşünceler, düşüncelerin düşünceleri üstünde düşünceler, sonsuzluğa kadar cam gibi şeffaftı ve sonsuzluğa kadar kokmuş, çürümüştü. Sonra bu ışık söndü, kendini yüzüne tuhaf gözlerle bakan Ivich'in karşısında buldu. Nasıl, biraz çalışabildiniz mi? Ivich öfkeyle omuz silkti. Bunu konuşmak istemiyorum dedi. Fenalık geldi artık, bıktım. Buraya eğlenmeye geldim ben. Bütün gün divanın üstünde fincan gibi gözlerle Dertop titredi durdu. Ivich'in öfkeli gözlerini aldırış etmeden Boris iftiharla ilave etti. Ne antika kızdır dedi. Yaz ortasında soğuktan donuyordu sanki. Ivich saatlerce titremiş, belki de hıçkırmıştı. Ama şimdi o Ivich'e hiç benzemiyordu. Göz kapaklarını mavi farla boyamış, dudaklarına çilek rengi ruj sürmüştü. Yanakları alkolden pembeleşmişti. Bu gece ölesiye eğlenmek istiyorum dedi. Çünkü bu benim son gecem. Gülünçsünüz. İnatla. Evet evet dedi. Beni sepetleyecekler okuldan biliyorum. Ben de hemen atlayıp gideceğim. Paris'te bir gün bile kalamam artık. Ya da sustu. Ya da hiç rica ederim. Artık bundan söz etmeyelim. Kasvet çöküyor içime. Hah işte şampanya dedi. Matthew şişeyi gördü ve düşündü. 300 frank. Dün o Vercingétorix sokağında rastladığı adam da çoktan boku yemişti. Ama alçak gönüllükle, şampanyasız, görkemli çılgınlıklar yapmadan, üstelik açtı da o. Matthew şişeden nefret etti. Boynunda beyaz bir peçeteyle siyah ve ağırdı. Garson buz kovasına kadar azametli ve saygılı bir yüzle eğilmiş, şişeyi parmaklarının ucunda ustalıkla çeviriyordu. Matthew hala şişeye bakıyordu. Hala dün rastladığı adamı düşünüyordu. Kalbinin gerçek bir acıyla sıkıştığını duydu ama o sırada soylu yüzlü bir genç adam mikrofonda şarkı söylüyordu. İlami danlami emil. Sonra bu renksiz parmakların ucunda görkemle dönen şişe vardı ve sonra kendi öz suyu içinde pişip duran ama bunu hiç de sorun yapmayan bunca adam vardı. Bir matah sanırsın. Aslında ötekilerden farkı yok. Zaten şampanyayı sevmiyorum. Salon her şeyiyle ona sabun balonu kadar hafif bir küçük cehennem gibi göründü, gülümsedi. Boris yanıt alamayacağını bile bile niye gülüyorsunuz diye sordu. Son dakikada şampanyayı sevmediğimi hatırladım. Üçü birden gülmeye başladılar. Ivich'in gülüşü tiz bir kahkaha halinde çınladı. Yan masadaki kadın dönüp baktı, onu süzdü. Boris işler yolunda gibi görünüyor dedi, ilave etti. Garson gittikten sonra şişeyi buz kovasına boşaltabiliriz. Hayır dedi Ivich. Ben içmek istiyorum. Kızmayacağınızı bilsem bütün şişeyi içerim. Garson kadehleri doldurdu ve Matthew kederle kadehini dudaklarına götürdü. Ivich kendi kadehine hayran gözlerle bakıyordu. Boris kaynar kaynar içilse bayağı güzel olacak dedi. Beyaz ampuller sönmüş, kırmızı ampuller yanmıştı. Davul hafif hafif başladı. Smoking giymiş topalak çıplak başlı bir adam setin üzerine sıçramış mikrofona gülümsüyordu. Bayanlar baylar, Sumatra sizlere bu gece Paris'te ilk temsillerini veren Miss Elinor'u tanıtmakla şeref duyar. Miss Elinor. Orkestranın ilk notalarıyla birlikte ince uzun sarışın bir kız salona girdi. Çıplaktı. Kırmızı ışıkların altında bedeni kocaman bir pamuk yığınına benziyordu. Matthew Ivic'e döndü. İri iri açılmış uçuk renkli gözleriyle kıza bakıyordu. Yüzüne o delilere özgü yırtıcı anlam gelmişti gene. Boris, tanıyorum bu kızı diye fısıldadı. Kız kendini beğendirebilmek arzusuyla korkmuş dans ediyordu. Deneyimsiz ve acemi görünüyordu. Bacaklarını birbiri ardı sıra enerjiyle havaya savuruyor ve ayakları bacaklarının ucunda el parmakları gibi yere dokunuyordu. Boris, amma çırpınıyor dedi, bir tarafı kopacak. Gerçekten ince uzun gövdesinde insanı ürkütecek bir hal vardı. Ayaklarını yere bastığı an bacakları bileklerinden kalçalarına kadar sallanıyor, titriyordu. Ta öne geldi ve döndü. Matthew, tamam bir bu eksikti, şimdi de sağrılarını gösterecek diye düşündü. Konuşmalar sağanak sağanak müziği örtüyordu. Ev için komşusu boyalı dudaklarını bükerek dans etmeyi bilmiyor dedi. Konsomasyona 35 frank koyunca insan atraksiyonlara biraz özenmeli. Şişman adam, Lola Montero var dedi. Ne olursa olsun ama bu yüz karası, bunu kesin sokakta bulmuşlardır. Kadın kokteylinden bir yudum aldı, yüzükleriyle oynamaya başladı. Matthew bakışlarını salonda dolaştırıyordu. Gözleri yalnızca sert ve haklı yüzlere rastladı. İnsanlar öfkelerinin tadını çıkarıyorlardı. Kız onlara iki kere daha çıplak görünüyordu çünkü beceriksizdi. O da bu öfkeyi hissetmiş gibiydi. İnsanları yumuşatabilmek için çırpınıyordu. Matthew onun bu şaşkın iyi niyetinden rahatsız olmuştu. Kız Matthew'nun içini ezen bir debelenişle aralık kaba etlerini onlara doğru sallıyordu. Boris, amma harcıyor kendin dedi. Tutmaz. İnsanlar saygı istiyor. Kıç seyretmek de istiyor. Evet ama işin içinde biraz da sanat olmak şartıyla. Dansözün bacakları bir an gövdesinin gülünç ve kas katı bükülüşü altında eşelendi, kız gülümseyerek doğruldu ve kollarını havaya kaldırarak sarstı, sonra kürek kemiklerinden başlayarak böbrekler hizasında sona eren titremeler arasında aşağı indirdi. Boris, belinin böyle kas katı olması ne fena dedi. Matthew yanıt vermedi, Ivic'i düşünmüştü, ona bakmaya cesaret edemiyordu ama yüzündeki yırtıcı anlamı unutmamıştı. O da, o cadıda ötekilerden farklı değildi. Çekici görünüşü ve akıllı uslu giysisiyle kendini iki kere emniyete almış, hayvanca duygularla bu zavallı çıplak eti gözleriyle yiyordu. Bir kin dalgası Matthew'un dudaklarına kadar yükseldi. Ağzı zehirlenmiş gibiydi. Bu sabah o numaraları yapmasına hiç gerek yoktu. Başını hafifçe yana döndürdü ve Ivic'in masanın üzerinde kenetlenmiş elini gördü. Baş parmağının tırnağı kan kırmızı, sipsivri, yol gösteren bir ok gibi sahneye çevrilmişti. Matthew, şimdi yapayalnız diye düşündü. Alt üst olmuş yüzünü saçlarının arasına saklamış, kızın kalçalarını mıncıklıyor, zevk alıyor. Bu düşünce ona dayanılmaz bir şey gibi geldi. Birden kalkmak, çıkıp gitmek istedi. Ama bunu yapacak gücü bulamadı kendinde. Yalnızca düşündü. Bir de ben onu saflığı, temizliği için seviyorum. Dansöz yumrukları kalçalarında, parmak uçlarında zıplayarak masaların arasında dolaşıyordu. Kalçasıyla onlara sürtünerek geçti. Matthew sırf düşünceleriyle eğlenmek için Ivic'e inat olsun diye bu ürkek bel kemiğinin altında keyifle kıpırdayan yuvarlak yığını arzu edebilmek isterdi. Kız şimdi yere kapaklanmıştı. Bacakları birbirinden ayrılıp eğilmiş vücudunu ağır ağır öne arkaya sallıyordu. Tıpkı gece küçük bir tren istasyonunda görünmeyen bir elin salladığı soluk ışıksız fenerler gibi. Ivic, öf dedi, bakamıyorum. Matthew şaşkınlıkla ona döndü. Öfke ve tiksintiyle buruşmuş üç köşe bir yüz gördü. İçi ısınarak, heyecanlanmamış diye düşündü. Ivic ürperiyordu. Ona gülümsemek istedi. Ama başının içi üşüyor, donuyor, titriyordu sanki. Boris Ivic o utanç verici beden ve kıpkırmızı duman elinin değmeyeceği kadar uzağa gitti. Yalnızdı, uzakta Bengal ateşi yanıyor ve dumanlar arasında korkunç bir yaratık, dört ayağıyla bir tekerlek gibi yuvarlanıyor. Islak ıslak yaprak ışırtıları arasında bir bayram müziği dalgalanarak ona kadar geliyordu. kendi kendine neyin var diye sordu. Sabahki gibi çevresinde yalnızca seyirlik bir görüntü vardı ve o Matthew orada değildi. Müzik birden kesildi ve kız yüzünü salona döndürerek durdu. Gülümseyen dudakların üstünde güzel ve çaresiz gözleri vardı. Kimse alkışlamadı ve alaycı gülüşmeler duyuldu. Boris, "Eşek oğlu eşekler," dedi. Birden hırsla el çırpmaya başladı. Şaşmış yüzler dönüp ona baktı. İç öfkeyle, "Kes şunu," dedi. "Alkışlama." Boris alkışlamakta devam ederek, "Elinden geleni yaptı," dedi. "Daha iyi ya." Boris omuz silkti. "Tanıyorum onu," dedi. "Lola'yla üçümüz yemek yedik. Çok iyi bir kız ama kafasız." Kız gülümseyerek ve öpücükler fırlatarak gitti. Bembeyaz bir aydınlık salonu doldurdu. Uyanıştı bu. İnsanlar hak yerini bulduktan sonra gene bir araya geldikleri için mutluydular. İliç'in komşusu bir sigara yakmış ve yalnızca kendisi için yumuşak bir gülüşle dudaklarını bükmüştü. Matthew uyanmamıştı. Bu beyazlık bir korkulu rüyaydı. İşte o kadar. Çevresinde yüzler gevşek ve güler yüzlü, bir kendini beğenmişlikle açılıyordu. Çoğunun ardı bomboş gibiydi. Benimki de böyledir herhalde. Benimkinde de gözler, dudak kenarları yerli yerindedir ama bakınca oyulmuş, boşaltılmış olduğu görülür. Şu setin üzerine sıçrayan ve herkes susmaya devam ederek elini kolunu sallayan adam da korkulu rüyada bir imgedir. O yaratıcı şaşkınlığın önceden tadına bakan ve mikrofona yalnızca bir isim söyleyivermenin yapmacık tavrı içinde gülümseyen adam. Lola Montero. Salon heyecan ve tuhaf bir suç ortaklığı duygusuyla ürperdi, alkışlar yükseldi. Boris'in hoşuna gitmişti. "Tam kıvamındalar," dedi. "İyi gidecek." Lola kapıya yaslanmıştı. Uzaktan geniş ve çıkık elmacık kemikleriyle gölgeli görünen yüzü bir aslan başına benziyordu. Omuzları, o titreyen, ürperen, yeşil ışıltılı beyazlık, fırtınalı bir gecede bir otomobil farında görünen iri güzel bir kayın ağacıydı. "İviç, ne kadar güzel," diye mırıldandı. Lola acelesiz adımlarla alışkanlıkla yürüdü. Küçük elleri ve bir sultanınkine benzer ağır, görkemli bir güzelliği vardı. Ama yürüyüşüne erkeksi bir cömertlik sinmişti. Boris, "Kendini pahalı satıyor," dedi. "Numaralarını ona söktürmezler." Doğruydu. En önde oturanlar sandalyelerin üzerinde geri çekilmişlerdi. Bu ünlü yüze bu kadar yakından bakmaya cesaretleri yok gibiydi. Bir devlet adamının korkulu şüpheleriyle yoğrulmuş, iri hatlı ve deneyimli, güzel bir eski Romalı yüzüydü bu. Ağız işinin ehliydi. Nefret ve acıyı gönlünce kusabilmek ve sesi uzaklara göndermek için dudaklarını kabartarak kocaman kocaman açılmayı biliyordu. Lola birden durdu. Ev için komşusu heyecan ve hayranlıkla içini çekti. Matthew, "Onları avcuna aldı bile," diye düşündü. İçinde tuhaf bir rahatsızlık vardı. Lola gerçekte ta içinde, derinliklerinde soylu ve ihtiraslıydı. Ama yüzü yalan söylüyor ve ihtiraslı bir kadın rolü oynuyordu. Lola ıstırap çekiyordu. Boris onu umutsuzluğa düşürüyordu. Ama o her gece Sumatra'da şarkı sırası kendine gelince bu 5 dakikadan tadını çıkararak acı çekmek için yararlanıyordu. Peki ya ben? Ben de müzik eşliğinde boku yemiş bir adam rolü oynayarak gönlümce acı çekmekle meşgul değil miyim? Oysa ben gerçekten boku yemiş bir herifim. Çevresindekiler de böyleydi. Hiç var olmayan adamlar vardı, buhar gibi. Bir de çok fazla var olanlar vardı. Barmen mesela. Az önce bir şair pozuyla hülyalı sigara içiyordu. Şimdi ayılmıştı. Biraz fazla barmendi. Karıştırıcıyı sallıyor, gereksiz bir gösteriyle bardaklara sarı bir şey akıtıyordu. Barmen rolündeydi. Matthew, Brunei'yi düşündü. Belki de başka türlüsü yapılamaz. Belki mutlaka seçmek gerekiyor. Bir şey olmamak ya da gerçekte neyse onun rolünü oynamak. Ama bu berbat bir şey. Daha doğuştan hileli olur insan. Lola acele etmeden ağır ağır gözlerini salonda dolaştırıyordu. Acı çeken maske sertleşmiş ve donmuştu. Onu yüzüne takıp unutmuş gibiydi. Ama Matthew bu yüze bakınca gözlerin, o yaşayan tek varlığın derinliklerinde role sokulmamış gizli bir alev, korkutucu ve açgözlü bir merak alevi yakalayabildiğini sandı. Lola sonunda Boris'le Ivic'i görmüş ve rahatlamıştı. onlara iyi niyet dolu bir gülümsemeyle baktı, sonra uzak bir sesle konuştu. "Bir gemici şarkısı, Johnny Palmer, İviç. Lola'nın sesini seviyorum," dedi. "Kalın bir kadifeye benziyor." "Evet." Matthew gene Johnny Palmer diye düşündü. Orkestra hafifçe akort yaptı ve Lola ağır kollarını kaldırdı. Tamam olmuştu. Matthew kanayan bir ağzın açıldığını gördü. "Kimdir kıskanç ve hovarda? Hile yapan kim kumarda?" Matthew artık dinlemiyordu. Bu acı çeken hayal karşısında tuhaf bir utanç duymuştu. Bu bir hayaldi kuşkusuz, biliyordu. Ama ne de olsa ben acı çekmeyi bilmiyorum. Hiçbir zaman gerçekten acı çekemiyorum. Istırap denilen şeyin en feci tarafı onun bir hayalden başka bir şey olmayışıydı. İnsan ömrünü onun peşinde koşmakla geçirir. Her zaman onu yakalayabileceğini, ona kendini koy vererek dişleri kenetlenmiş, öylesiye ıstırap çekeceğini sanır. Fakat tam kucağına düştüğü an o kaybolur, kaçar, uzaklaşır, geride yalnızca savrulmuş, saçılmış sözcükler ve inceden inceye özenle biriktirilmiş uğulduyan düşünceler kalırdı. Beynimin içinde uğulduyor, durmadan uğulduyor, onu susturabilmek için dünyayı verirdim. Boris'a hasetle baktı, bu inatçı ahının arkasında derin, kocaman sessizlikler vardı. Kim yaşamı zehir eder? Johnny Palmer. Yalan söylüyorum. O düşüşü, sızlanmaları, şikayetleri hepsi yalandı. Boştu, boşluktu. Kendini kendi yüzeyinden boşluğa itmişti. Gerçek dünyasının dayanılmaz baskısından kaçmak, kurtulmak için yapmıştı bunu. Gerçek dünyası eter kokan karanlık ve kavurucu dünya. Orada, o dünyada Matthew mahvolmuş bir adam değildi, hiç değildi. Aksine daha beteri, keyfi yerinde bir adamdı. Sağlıklı, keyfi yerinde ve suçlu. Eğer öbür güne kadar 5.000 frangı bulamazsa o zaman Marcel mahvolmuş olacaktı. Kesinlikle şiirsiz, müziksiz. Bu demekti ki çocuğu doğuracak ya da o büyücü karının elinde ölümle burun buruna gelecekti. Orada o dünyada ıstırap bir ruh hali değildi ve onu dile getirmek için sözcükler gerekmiyordu. O maddenin bir hali, bir kıvamıydı. Onunla evlen, bohem bozuntusu, evlen onunla. Azizim neden evlenmiyorsun Marcel'le? Matthew kinle, yemin ederim ki sevincinden ölür diye düşündü. Herkes alkışladı ve Lola gülümser gibi yaptı. Hafifçe eğildi ve konuştu. 5 kuruşluk operadan, La Fiance du Pirat. Bu şarkıyı söylediği zaman onu sevmiyorum. Margot Lyon daha iyiydi, daha gizemliydi. Lola akılcıdır, sır yoktur onda ve çok iyi insan. Benden nefret ediyor ama bu büyük pürüzsüz bir nefret, sağlam, temiz, dürüst bir insan nefreti. Bir ambarda koşan fareler gibi sağa sola giden bu hafif uçucu düşünceleri eğlenerek dinliyordu. Altta derin, ağır ve kederli bir uyku vardı. Sessiz bekleyen derin bir dünya. Matthew er geç ona yuvarlanacaktı. Marcel'i görür gibi oldu. Marcel'in haşin ağzını ve birbirinden uzak gözlerini. Evlen onunla. Evlen. Bohem bozuntusu. Evlen. Artık akıl çağındasın sen. Onunla evlenmen gerek. Bir gemi girecek limana. 30 toplu pupa yerken. Bir sabah erken. Yeter yeter, parayı bulacağım. Sonunda kesin bulacağım parayı. Bulamazsam onunla evleneceğim. Anladık, tamam. Ben hayvan değilim. Ama bu gece, yalnız bu gece yakın bıraksınlar. Bütün bunları unutmak istiyorum. Marcel unutmuyor. Odasında yatağa uzanmış. Her şeyi anımsıyor ve beni görüyor. Bedeninin fısıltılarını dinliyor. E sonra? Gerekirse bütün bir ömür ismimin sahibi olacak. Ama bu gece benim gecem. İviç'e döndü, bütün varlığıyla ona doğru eğildi, İviç gülümsedi, sonra alkışlar başlayınca gözleri cam gibi dondu. Daha diye haykırıyorlardı, daha. Lola bu yalvarmalara aldırmıyordu. Gece saat 2'de bir programı daha vardı, kendini idare ediyordu. 2 kere selam verdi, sonra İviç'e doğru yürüdü. Başlar Matthew'nun masasına döndü, Matthew ile Boris ayağa kalktılar. "Bonjour İviç canım, ne haber?" İviç gevşek bir sesle "Bonjour Lola" dedi. Lola usulca Boris'in çenesini okşadı. "Merhaba Ayaş." Sakin ve kalın sesi bu Ayaş sözcüğüne bir çeşit kibir katıyordu. Lola bu sözcüğü şarkılarının tutkulu ve acılı kelimeleri arasından mahsus seçip ayırmış sanırdı. "Matthew, bonjour madame," dedi. Lola "Oo, siz de burada mısınız?" dedi. Oturdular. Lola Boris'e döndü. Çok rahat görünüyordu. Elinor kovdular ha, öyle gibi. Ağlaya ağlaya locama geldi. Sarunyan öfkeden deliriyor. 8 günden beri bu 3. Boris kaygıyla onu kapı dışarı etmeyecek ya diye sordu. İstiyor. Kızın kontratı yok. Sarunyan'a söyledim. O giderse ben de birlikte giderim dedim. Ne dedi? Bir hafta daha kalabilir dedi. 22. ayrımın sonu, sayfa 176.